Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarda bulunmaktan kaçınarak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Diğer dostları da çağırın sosyal medya üzerinden. Ben yaptım. Sizler de yaparsanız sevinirim. Şimdi bugün konuşacağımız konu aslında yayının başlığında gördünüz, anladınız da 3 aşağı 5 yukarı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. 26 kişi hakkında ki bunların arasında çok tanınan ekonomistler var, eski Merkez Bankası başkanları var, ceza hukuku profesörleri var, kafayı tamamen yaktılar. Yani adını baştan koyalım da sonda söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Sonradan hani yani ne oldu, ne konuşuluyor falan denilmesin. Onlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ya bu başlı başına saçma bir cümle. Çünkü şimdi dün gece boyunca ben bu insanların yaptıklarını, yazdıklarını, çizdiklerini inceledim. Fakat işin şöyle tuhaf bir bölümü var. Bütün bu insanların söylediklerini bir yandan suç duyurusuna konu eden iktidar, diğer taraftan yeldir yeldir gezdirerek Hazine ve Maliye Bakanı'nın ağzından bir saçmalığı anlatmaya çalışıyor. Şuna ikna edilmeye çalışılıyor koskoca toplum. O gece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları yemediler, İçmediler. Kapalı piyasalara rağmen, döviz büfelerine rağmen herkes elinde, ocağında, yastığının altında ne varsa bütün dövizleri bozdurdu. Hatta bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Türk lirası mevduatta muhteşem bir artışa yol açtılar. O gün gece nasıl yapıldı? Kim kimi nereden buldu? Nasıl becerdiniz? Mesela özel işlem yaptıracak bankacılık yetkililerini yataklarından kaldırdınız muhtemelen. Aynı mahallede oturuyorsanız rica ettiniz. Onlarda da anahtarları var. Çünkü sonuçta banka şubesi dediğin nedir ki? Esnaf lokantası gibi bir yer. Yani kepengini kaldırırsın, kilidini çevirirsin, asma kilit olur. Kaldırırsın, besmeleyle girersin içeri. Kapıya adettir bir süpürge konur, daha temizlik devam ediyor diye. Onları yaparsın, sandalyeye atarsın. Mahallenin insanları gelir geçer. Banka dediğin nedir ki? Bakın bu kazlığa inandırmaya çalışıyorlar herkesi. Tuhaf bir şey daha var. Bütün bunlar konuşulurken bu insanların içinde sosyal medyaya ciddi anlamda tedirginlik vermeye çalışıyorlar gibi bir imaj yerleştirilmeye çalışılıyor. Oysa dedim yani dün akşam oturup bunlar ne demiş ya? Kim ne yapmış? Aralarından bazılarını hiç tanımıyorum, hiç görmedim. Bakın isimler şunlar, size de göstereyim de sizler de görün. 26 kişi toplam. Bu insanlardan bazılarını yani baktığınızda görüyorsunuz işte Rüştü Bey, Rüştü Saracoğlu'nu tanıyorsunuz. Mustafa Sönmez'i bir ekonomist olarak tanıyorsunuz. Aşağı doğru inin Alican Uludağ biliyorsunuz bir muhabir aynı zamanda. Burada da sıkça yorumlarına yer veririz, haberlerini değerlendiririz. Aralarında başka tanıdığınız ekonomistler var işte. Şeref Oğuz var, ne bileyim Selçuk Geçer var, Emin Çapa var, Durmuş Yılmaz var aynı şekilde. Eski Merkez Bankası Başkanı Güldem Atabay var. Bu insanları görüyorsunuz, biliyorsunuz ve bu insanlar toplumu paniğe sevk etmekle ilgili bir suçlamayla karşı karşıya. Bu sonda söyleyeceğimi bir daha başta söyleyeyim. Bu düpedüz aptallık. Başka hiçbir şey değil. Çünkü eğer buna inanıyorsanız siz ekonominizin bu kadar dandik, bu kadar kırılgan olduğunu bütün dünyaya da ilan etmiş oluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki insanlara, kardeşim bizim ekonomiden bir cacık olmaz, hem de o kadar olmaz ki. Bu kadar insan, 26 kişi ki bunların aralarında eski Merkez Bankası başkanları falan filan da var. Bu insanlar iki tane tweet atar, bizim ekonomi var ya yerle eksen. Bizden hiçbir cacık olmaz. Ama bu arada daha bundan çok kısa bir süre öncesine kadar piyasaya saydırdığı, yardırdığı bütün rakamların insanlar tarafından bu nedir kardeşim bunlar manipülatif rakamlar denilen bir firmayla, bir JP Morgan gibi bir firmayla anlaşma imzaladığınızı hemen iktidar gazetelerinden pompalamaya başlarsınız. Dedim ya dün akşam ben oturdum bu insanlar ne yapar ya, ne yer ne içer, nasıl şeyler paylaşırlar diye baktım. Bunların aralarında bazıları Emin Çapa ki biliyorsunuz daha önce burada yayında çok eleştirdim kendisini. Televizyon ekranında çıktığı YouTube, kendi yaptığı YouTube programlarında ya da konuk olduğu başka programlarda söylediği hikaye şu mesela. Bence burada bu kadar insanın arasında adı anılarak anlatılması gereken Emin Çapa. Söylediği şey şu, şu anda yaşadığımız finansal krizin bir iktisatçı olarak, bir finansçı olarak söylüyorum ben bunu size. Bunun dibi yok. Burada dibi göremezsiniz. Kaldı ki yaptığı uyarıların içinde burada 15 görünüyor. Bunun 18'e 20'ye kadar yolu var demesi yalan değil ki. Merkez Bankası'nın o gün akşam, hani nasıl oldu bilmiyorum, bazılarımızın evlerine telefon geldi demek ki. Bizim muhtemelen telefon meşguldü. Bize gelmedi. O insanlara denildi ki hadi sen de var mısın? Bir ara yaratılan kampanya vardı ya, kardeşim bilmem ne, sen de destekliyor musun? Evet diyorum falan. Dövizim bozduruyorum, sen de var mısın? Böyle bir şeyler yaşanmış. Emin Çapa da diyordu ki bu işin dibi yok. Çünkü burada uygulanmaya çalışıldığı söylenilen iktisat politikası yok. Öyle bir politika yok. Olamaz zaten. Eğer böyle bir durum varsa her şeyden önce şunu açıklamak zorunda Nurettin Nebati. Tabii karşısına çaydanlık oturtmadığı müddetçe. O çaydanlıklar orada oturduğu sürece o istediğini söyleyecek. Atacak, tutacak, bir şeyler anlatacak. Ama mesela TRT ekranında nasıl sıkıştığını gördünüz. Orada anlatmaya çalıştığı şeyi gözümdeki ışıltıyla bitirmek zorunda kalmıştı. Çünkü saçmalamaya başladı. Söyleyecek bir cümlesi daha olmadığı için gözdeki ışıltıya getirdi. Ama mesela A Haber'de, A Para'da yaptığı yayını izleyin. O nereden vursanız gol. Soru şöyle geliyor zaten. Kitabın ortasından girelim ya. O akşam Merkez Bankası arka kapıdan döviz sattı mı? Satmadı. Oldu o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. İzleyicilerimizle de bir sonraki programda buluşmak üzere. Satmadı dediğiniz veriler BDDK'nın verileriyle uyuşmuyor. Üstelik konuşmanın içinde diyorsunuz ki iki yerde. 7 milyar dolar Merkez Bankası döviz satmış. Hadi bakalım bir hafta sonra çıktığı zaman ne anlatacaksın insanlara? Bir hafta sonra çıktığı zaman ne anlatacağımız belli değilse daha bugünden bu insanlarla ilgili neden suç duyurusunda bulunuyor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu? Ne yaptı bu insanlar? Yani doları 18.38'e bu insanlar mı yükseltti? O zaman yapılacak şey belli. Piyasada manipülatif işlem yapan insanlarla ilgili alınacak tedbirler belli. Ama bakın mesela burada iki eski Merkez Bankası Başkanı'ndan, Rüştü Saracoğlu'ndan ve Durmuş Yılmaz'dan bahsediyorsanız şunu atlıyorsunuz demektir muhtemelen. Bu insanlar paranın takibinin nasıl yapıldığını bilen insanlar zaten. Diyelim ki kafayı kırdılar. Gerçekten insanlıktan çıktılar ve dediler ki evet o gün bugün. Bugün manipülatif işlem yapacağız. Bu insanlardan bunun sonucunu alamazsınız ki. Gerçekten alamazsınız. İlla ki böyle bir şey yapacaklarsa. Ama ısrarla hiçbirinin geri adım atmamasının bir gerekçesi var. Yazdıkları ve söylediklerinin tamamı doğruydu çünkü. Nereden biliyoruz? Gerçekleşti. Gerçekleşti kardeşim. Şimdi bizi bir yalanla ikna etmeye çalışıyorlar. Bu cadı avı hikayesini bilirsiniz. Hani Engizisyon'un yarattığı bir mantıkla insanların olmayan bir takım safsatalarla, hayata korkuyla karşılaştırılarak bazı insanlar arasında düşmanlığın yerleştirmesi. Aslında temel felsefe bu. Yani yaptığınız insanlığın yararınaysa, diyelim ki ateşi yükselmiş bir insanın alnına ıslak bir bez koyarak ya da sirkeli su koyarak ateşini düşürdüyseniz bu yakılmanız için yeterli. Yani cadı olarak görülebilirsiniz. Soru bu. Ekonomistler cadı mıdır? Kardeşim ekonomist cadı olsa hayrı kendine dokunur her şeyden önce. Bu insanların yaptıklarını ettiklerini düşünün. Emin Çapa Türkiye'nin en büyük haber kanallarından bir tanesinde çalışıyordu. Şu anda muhtemeldir ki o dönemde Türkiye'nin bütün büyük işte ekonomi şirketleri, finans şirketleri, dışsal denetim şirketleri, yabancı kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye geldiklerinde alay valayla ağırlıyordu Emin Çapa'yı. Bugün yapabiliyor mudur? Ben görüşmekten korktuklarından eminim. Ben de aynı şeyi yaşadığım için biliyorum. Hani böyle sizinle ilgili diyelim ki son 5 senedir ne olup bittiği hakkında hiçbir fikri olmayan insanlar. Zaman zaman ben de yaşıyorum. Cuma günü konuşuruz hatta bunu. Serbest uçuş yayınında. Telefon ediyorlar mesela. Bir şey konuşuyorlar. Gayet böyle dostça çok sıcak ha ha ha falan diye giden muhabbet. Ne yapıyorsun sorusunun ardından. Yaptığını anlatmanla bitiyor. Birlikte şöyle bitiyor. Oldu o zaman en kısa zamanda bir görüşelim. Muhtemelen Emin Çapa da o grubun içindedir. Bakın burada yapılan işin, atılan adımın Türkiye'de yaşanan ve çok ciddi anlamda bir dönem sonra bir kumpas olarak adlandırılacak yeni davalara konu olacağından emin olun. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Burada yapılan finansal operasyon adı neyse, isterseniz işte arka kapı operasyonu deyin buna. İsterseniz bambaşka bir isim bulun. Yani yeni ve değişik bir isim bulun. İnsanları daha çok etkileyecek bir isim bulun. Adına ne derseniz deyin, hepsi hikaye. Hiç fark etmez. Ama bu yepyeni dava konuları olacak. Kumpas davalarının ikinci kademesi olarak ortaya çıkacak yeni düzenlemeler olacak. Nereden biliyoruz bunu? Demin size bu tabloyu gösterirken bir isme daha dikkat çektim. Fark ettiniz mi? Yani ismini söylemedim ama dedim ki ya bunların içinde hani ekonomistler falan filan var da ya bir tane de ceza hukuku profesörü var. Profesör İzzet Özgenç var. 18. sırada görüyor musunuz? Şimdi dün gece bu listeyi üzerinde çalışırken yani diğerleri ekonomistlerin tamamı bir şeyler yazdı çizdi. O gün neler hatırlattıklarını bir kez daha anlattılar insanlara. Dediler ki kardeşim bundan geri adım atacak bir şey yok. Yani biz o gün ne söylediğimizi biliyorduk bugün de ne söylediğimizi biliyoruz. Üstelik iktisaden bunlar zaten gerçekleşti. O gün söylediklerimizin ne olduğu ortada, BDDK verileri ortada. Nebati'nin söylediği bir hafta sonra çıkacak dediği Merkez Bankası verileri bunları gösterecek zaten. O gün ne diyeceksiniz? Ben size ne diyeceklerini söyleyeyim. Dün Nurettin Nebati'nin karşısında oturan iki çaydanlığa rağmen şu cümleyi kurmak zorunda kalmasını pas geçmeyin, es geçmeyin lütfen. Evet, elinde bir takım enstrümanlar vardır. Kullanır zaten bunları. Biz de onu diyoruz işte. Kullandın o enstrümanları. Ama ahlaki değer taşınmadı o enstrümanlar kullanırken. Kimler dövizi 18 lira 38 kuruştan bozdurdu, bir gün sonra 10 lira 26 kuruştan geri aldı. Ya böyle bir saçmalık yok ki. Hiçbir ekonomide, yeryüzünde hiçbir ekonomide böyle bir kar yok bir gecenin içinde. Bir gecede, bakın bir gecede düpedüz bir mantıkla %80'e yakın kar etti insanlar. Aklınızdan, hayalinizden geçer mi böyle bir şey? Bankalar televizyon ekranlarında reklam yapıyorlar ve diyorlar ki sana özel. Bak kaç kişi geldi hiçbirine demedik sana özel. Doğrudan kendine zannediyorsun sen de onu o arada. Diyor ki sana özel hoş geldin faizi %20 veriyorum. Bir gecede %80 üplettin. Nereden biliyoruz bunu? Bankaların yaptığı operasyonlar satılan alınan para değil ki sadece Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervinden. Merkez Bankası'nın takibine girdiğiniz zaman zaten açık olan kaynaklardan bunu görüyorsunuz. Merkez Bankası'nın döviz rezervindeki azalmayı neyle açıklayacaksınız? Yani şöyle bir şey mi oldu mesela? Tesadüfen aynı gece, aynı anlarda Merkez Bankası'nın yönetim kurulu toplandı. Şunu mu dediler? Arkadaşlar çok ucuza şahane bir arsa bulduk. Vallahi bak, Bozcaada'nın oralarda alalım onu aramızda. Yani elimizde de paramız var zaten oraya yatıralım. Elinin artığı 7,5 milyar dolar. Bunu mu söyledi insanlar? Ya bu paranın kime gittiği, düşük faizle kimlere verilip dışarıdan yüksek faizle nasıl alındığı görülüyor zaten kardeşim. Demin dedim ya laf yarım kaldı zannetmeyin. Zaten bugünkü yayının temel gidişini bir ceza hukukçusu belirleyecek. Çünkü burada ne yapıldığını çok net anlatabilecek. Ve bugün Türkiye'de uygulanmakta olan ceza kanununun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne danışmanlık yaparak hazırlayıcılarından biri olan Profesör İzzet Özgenç bununla ilgili bir şeyler yazmaya başladı sonuçta. Hani takip boşa çıkmadı. Bakın İzzet Hoca dedi ki siz de görün. 21 Aralık 2020 tarihli ve işte bilmem ne mükerrer resmi gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TL mevduatı katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin bilmem ne mucibince ilgili döviz kurundaki artışın mevduata uygulanan faiz oranından fazla olması halinde. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Yani döviz senin bankadaki paranın aldığı faizden daha fazla artarsa, aradaki farkın Merkez Bankası tarafından karşılanarak mevduat sahibine ödenmesini eleştirenler hakkında, BDDK tarafından bankacılık kanunu madde 74'teki suç tanımıyla irtibat kurularak suç duyurusunda bulunulması, dikkat, hukuki bir gerekçeyle izahı kabil olmayan, sadece siyaseten istenmeyen açıklamaların yapılmasını engellemeye matuf bir baskı yöntemi olarak değerlendirilmelidir. Söyleyen kim? Türkiye'de ceza kanununu hazırlayan insanlardan biri. Profesör İzzet Özgenç. Bu siyasi bir adım diyor. Çünkü bu eleştirilebilir diyor. Neye dayanarak söylüyor İzzet Hoca bunu? Yani biri çıkıp dese ki sen nereden biliyorsun ya? Babanın yasası mı? Yo babamın yasası değil mi? Ben hazırladım diyecek muhtemelen. Peki böyle bir adım niye atılır? Yani bile bile lades neden yapılır? Ben size söyleyeyim. İstanbul'la ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili atılan yalanlar neden oluşturulursa ondan atılır. Yani burada yeni bir uygulama yok ki. Siyasal İslamcı bir iktidar kendini bataktan çıkartmak için her şeye, her türlü gerçek dışı uygulamaya sarılmış durumda şu anda. Yani Türkiye'de toplamda 160 teröristin kaldığını söyleyen İçişleri Bakanı sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist çalıştığını söylüyor. Yani ya teröristler arasında sayım yapmayı bilmiyorsunuz ya da terör örgütünü siz kafanıza göre tanım değiştirerek insanların önüne çıkartıyorsunuz. 160 tane var ama bunlardan 557 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Neden? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na düşmanız biz. Neden? Yendi bizi. Ne zaman? İki kere yendi hem de. Yerel seçimler sırasında çok büyük tokatladı. O karın ağrısı, o kuyruk acısı asla geçmedi. Çünkü biliyoruz ki orada kapatılan kaynaklar, yani oradan kesilen dandik vakıflara, derneklere, iktidar partilerine yakın olan, partilerine diyorum dikkatinizi çekerim, yakın olan bir takım kuruluşlara verilen, firmalara çıkartılan anlamsız ihaleler lap diye kesildi bir anda. Yani boğazımız kurudu. Bir itiraf. Cuma günü detayını da konuşuruz gerekirse. Bu sabahki yayının başlığı bu değildi aslında. Yani çok gurur duyarak söylüyorum bunu. Çünkü Türkiye'nin iyi mizahçılarından biriyle aynı kafada olmanın etkisi. Ben dün öğleyin burada dükkanı kapatırken hani bilgisayarı törenle kapatıyorum. Kepenk indiriyorum burada. Kapatırken bu sabahki yayının başlığı belliydi. Escobar İSKİ de çalışıyormuştu bu sabahki yayının başlığı. Fakat sonra gece tekrar yayın çalışırken arada ben gündüz şeyi görmedim. Sosyal medyayı görmedim. Sevgili Gani Müjde çok benzer bir şey yazmış. Yani benzer aslında birebir aynı değil ama çok benzer bir şey yazmış. O yüzden değişti. Yoksa bugünün başlığı Escobar İSKİ de çalışıyormuş olacaktı. Yani bu işte mutlaka dalga geçilmeli bence. Çünkü... Hatırlıyor musunuz demin İzzet Özgenç Hoca'nın anlatımının içinde ya bu siyasi gerekçeli yapılmış bir şey var diyordu. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu herhalde 70 cümle falan kurdu. Bunlardan 55 tanesi kelimenin bakın Türkçe bilen bir insan olarak söylüyorum. 70 cümlenin 55 tanesi ağır saçma. Ağır saçma birbirini tutmuyor cümleler. Onlardan bir tanesi şuydu. Atılan adım siyasi bir adım değil ki güvenlik gerekçesiyle atılıyor. Adama sormazlar mı o zaman? Güvenlik gerekçesiyle atılacak adımı bu insanlar mesela İSKİ'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özür diliyorum gassal alımından önce düşünemedin mi? Yoksa burada şöyle bir kazık atma çabası mı var? Adalet Bakanı düşünseydi eğer böyle bir şey varsa aranızda çözün bunu. Demin yarım kaldı, yarım kalmadı. İzzet Hoca devam ediyor açıklamalarını. Bakın burada çok ciddi bir uyarı duyacaksınız şimdi. Biliyorsunuz yaklaşık 1,5-2 sene kadar önce burada bir yayın yaptım. Ve yayında dedim ki bir Ankara gazetecisi olarak yani devletin işleyişini bilen kanun yapımını parlamento muhabirliği gerekçesiyle yıllarca takip etmiş. Ve kanunu kimler yapar, kimler uygular, kimler kendi uyguluyor zanneder. Bunu iyi bilen insanlardan biri olarak diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokratları. Bu devleti siyasiler yönettiğini zanneder ama bürokratlar yönetir. Kurulduğu günden beri böyledir bu. Bürokrasi yönetir devleti her zaman için. O yüzden şimdi bugünün bürokratlarının çok dikkatli olması lazım. Neden? Çünkü bürokraside ehliyet ve liyakat kalmadı. Bu insanlar zaten kurumsal gelişim sonucunda belli bir tecrübeye, belli bir kıdeme ulaştıkları için bürokraside kademe atlamış değiller. Tepeden indirilen tuhaf tuhaf tipler var. Düşünsenize Erdoğan'ın ekibindeyseniz bir hafta içinde büyükelçi olabiliyorsunuz mesela. Geçmişte çok dirsek çürütmeniz gerekmesine rağmen. Aynı şekilde bugün de bürokrat yapılanlar iyi bilsinler. Yarın bu yapılan işlemlerin, atılan adımların hesabı sizden sorulacak. Attığınız imzaya dikkat edin kardeşim. Dikkat edin çünkü bundan sonra canı yanacak siz olacaksınız. Siyaset nasıl devleti kendi yönettiğini zannedip bürokratların yönettiğini görürse aynı şekilde bunun intikamını da kendi sorumluluk almış sandığa gidiyormuş gibi gösterip bürokrasinin üstüne sorumluluk atmak da pek mahirdir. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? 2 sene boyunca konuştuk. İzzet Özgenç Hoca yazdıklarının içine bir bölüm eklemiş. Bence bu bölümü Türkiye Cumhuriyeti'nde bürokrasi kademesinde çalışan insanların çok iyi dinlemesi lazım. Çünkü çok acayip bir uyarı var burada. Diyor ki hani bu işte tebliğde demin anlatılan döviz oranı mevduat faiz oranından daha fazla olacaksa aradaki fark Merkez Bankası tarafından ödenecek diyor ya. Diyor ki mevduat sahibine ödenmesi taahhüt edilen bu para ek ve koşullu faiz mahiyetindedir. Ancak bu ilave para hesabın bulunduğu banka tarafından değil devlet tarafından hesap sahibine ödenecektir. Açıkça belirtmek gerekir ki bu taahhüdün hukuki kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu tebliğ hükümlerinin iptali amacıyla açılmış olan davaya, davada Danıştay'ın behemhal yürütmeyi durdurma kararı vermesi beklentimizdir. Faiz geliri elde etmek amacıyla herhangi bir bankaya para yatıran kişiye hukuki dayanağı bulunmayan söz konusu tebliğ hükmüne istinaden devlete külfet oluşturacak şekilde ilave faiz ödenmesinde bulunulması halinde dikkat, zimmet suçu oluşacaktır. Ne suçu oluşacak? Zimmet. Zimmet suçunu kimler işler? Bürokratlar. Yani diyor ki İzzet Hoca, Türkçesiyle hani dekoderi ben açayım burada. O bir hukukçu diliyle biraz uzatarak, biraz ağdalandırarak anlatmış. Çok net bir şekilde diyor ki sizi öperler. Hem de büyük öperler. Yani öyle böyle değil. Bu iş ortaya çıktığı andan itibaren. Demin dedim ya hani kumpas davasına dönecek. Ya bu kaçınılmaz kardeşim. Bu kaçınılmaz. Bu kumpas davasına dönecek. Ve o gün geldiğinde ne siyasal iktidar sorumluluk kabul edecek, ne siyasal iktidarın destekçisi parti, hiçbiri böyle bir sorumluluğun içine girmeyecek. O gün bu işlemlerin altında imzası olan bürokratlar gidecek tumbaya. Ve bunu söyleyen adam bir ceza hukuku profesörü, ben söylemiyorum. Ben söylesem burada adı geçen diğer ekonomistler gibi hadi lan oradan diyebilirsin. Ama bak bunu söyleyen insanı dikkate almanı tavsiye ederim güzel kardeşim. Neden biliyor musun? Sadece bir ceza hukuku profesörü olduğu için değil. Bugün Türkiye'de hani hukuk diliyle söyleyelim, mer'i mevzuatın içinde olan yani yürüyen, işleyen ceza yasasının da yapıcılarından bir tanesi. Doğrudan o hükümleri oraya koyan insanlardan tavsiye ederek, iktidara tavsiye ederek bunu yapalım diyen insanlardan biri. Dolayısıyla o kanunun nasıl işleyeceğini, hadi biraz daha açık konuşayım, nasıl işletileceğini çok iyi bilen bir insan söylüyor bunu. Diyor ki zimmet suçu oluşur. Çünkü bunun kanuni bir dayanağı yok. Ha, şimdi hepinizin aklına şu geldi. Bir dakika. Nebati Bey dedi ki, önce Mustafa Elitaş söyledi. Hani burada sabah söyledim ya. Kardeşim ben bu kanun yapım tekniğini biliyorum. Bak burada atladınız. Beceriksizlik içinde atladınız. Utanmadan sonra diyorsunuz ki tamam işte biz muhalefetin güzel önerilerini destekliyoruz. Ya o kadar baştan savma bir iş yaptınız ki kanuni dayanak koymayı unuttunuz. Mustafa Elitaş ne demişti? Kanuni dayanak oluşturulacak. Peki kanuni dayanak oluşturuluncaya kadar arada geçen sürede öyle ya kardeşim, senin bankada hesabı mevduatı dönüştürdüğün gün belli, valör ertesi gün itibariyle çalışacak. Yani o mevzuatın başladığı, mevduat içinde faiz getirisini elde etmeye çalıştığın başladığın gün oluşacak zaten bu. Arayı kim karşılayacak? Şu dakika itibariyle Türkiye'de zimmet suçu işleniyor diyor zaten İzzet Hoca. Şu dakika itibariyle işleniyor. Bunun için Danıştay'a çağrısı. Bir an evvel bu işin yürütmesini durdurun diyor. Bak bu çok ciddi bir uyarı. Türkiye'de insanlar buna uyanmadılar daha. Ama burada yapılan uyarıyı pas geçmemenizi tavsiye ederim. Türkiye Cumhuriyeti bürokratlarına sesleniyorum. Pas geçmeyin derim ben size. Çünkü arada oluşan o boşluk var ya, o boşlukta çok insanın canı yanar. Ben söylemiyorum. Bak ceza hukukunu Türkiye'de ceza kanununu yazan insan söylüyor. Çok ciddi anlamda bir sıkıntı var güzel kardeşim. Ve sen bunu görmezden gelip iktidarın talimatıyla tak diye söyleneni şak diye yapıp ödül alacağım, taltif edileceğim diye bekliyorsun. Bunun sonucu zimmet suçu karşılığında ne olacaksa ödülün o olacak. Ondan emin ol. Bugün uygulanan sistem budur. İzzet Hoca'nın demin kapattığım o açıklamasının içinde bir bölüm daha vardı. Bazılarınızın dikkatini çekmiştir. Son cümlesi. Diyor ki, rezervleri eritilmiş olan ve taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışan Merkez Bankası'nın Türkiye'nin içine düşürüldüğü finans sorunlarını aşmak amacıyla girdiği kısa vadeli dış borçlanmaların bir süre sonra döndürülemez vaziyet alacağı ve keza Türkiye Varlık Fonu üzerinden yabancı finans çevrelerine verilen güvencelerle Türk milletinin yeni bir kapitülasyon sürecine gireceği endişesini taşımaktayız. Hoppala. Kapitülasyon mu? Neden? Bu ülke kurulurken anlatmıştım yani, 29 Ekim vesilesiyle konuşmuştuk. Herhalde bundan bir 4-5 sene önceydi. Bu ülke kurulurken aslında maça 3-0 mağlup başladı. Neden? Çünkü düğün-i umumi denilen bu hani genel borçlar, öyle tanımlayın, eski ismini bırakın, genel borçlar. Genel borçlar bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı yapanların Çeyizinde getirdiği borçlar falan değildi. Osmanlı'nın har vurup harman savurarak bir gerileme döneminde olduğunun bilincinde olmasına rağmen hala kuyruğu dik tutma çabasıyla sağa sola saçtığı abuk sabuk paralardı. Ama onların içinde bir bölümü de bu kapitülasyonlardan kaynaklanan borçlardı. Çünkü öyle insanlara öyle önemli öncelikler tanındı ki bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasının içinde, İstanbul'un aldığı kararlarla bütün Türkiye borca boğuldu. Türkiye ismini biz sonra koyduk. Anadolu, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu borca boğuldu. Ve bu ülke kurulurken maça 3-0 mağlup başladı. Çünkü o borçları üstlenmesi isteniyordu, üstlendi de. Ödedi takır takır. Ama şu anda hiçbirimizin bu saçma sapan iktidarın, saçma sapan ekonomi bilmez kara cahil yönetimi yüzünden oluşturulmuş borçları ödemesi falan gerekmiyor. Bu devletin genel borçları içinde değildir. Bakın uyarıyı bir kez daha tekrarlıyorum. Bana değil. Ben sıradan bir iktisatçıyım. Sıradan bir ölümlü, bir gazeteciyim. İşte yaptığım iş belli. Burada görüyorsunuz, ediyorsunuz. Ama beni bırakın. Türkiye'de ceza kanununun oluşturucularından, yazıcılarından, üstelik bugünün iktidar partisinin danışman olarak o hukuk düzenlemesini emanet ettiği insanlardan bir tanesi Profesör İzzet Özgenç söylüyor bunu. Diyor ki, bakın burada ortaya çıkacak sorun bir zimmet sorunudur. Burada altında imzası olan bütün bürokratların canı yanacak. Hepsinin. Neden? Çünkü siyasal iktidar böyle bir sorumluluğu üstlenmeyecek. Burada gösterdiği parmak İzzet Hoca'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokratlarına yönelik. Onlar görüyorlar. Şimdi soruyorum size, iktisatçılar cadı mıdır gerçekten? Bunu anlatmak suç olabilir mi? Bunu anlatmak, böyle bir durum olacak, bunu iktisadi açıdan anlatmak gerçekten bir suç olabilir mi? İşin gideceği yer belli, burada da konuşuyoruz işte. Ben bundan 3 sene önce dedim ki Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılında seçime girmek zorunda. Çünkü burada seçime gidiş gerekçesi bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde çok partili dönemde olduğu gibi ekonomi olacak. Siyaset her zaman önde görünür. Hani siyasetçinin kendini önde zannedip devleti bürokratın yönetmesi gibi, siyaset önde görünür ama ekonomidir her zaman seçim vesilesi. Pandemi patladığı için ötelendi. 2021 yılı ağır pandemik koşullar içinde geçti. Ama şimdi önümüzdeki dönem çok daha ağır bir şey yaşanacak. Bunu görmek, söylememek çok daha aşağılık bir tavır. Evet, arıyorsanız o tavrı gösteren televizyon ekranlarında tüp gazlar, çaydanlıklar var onlar. Her akşam ekrana çıkıyorlar zaten. Gerçekten böyle fasulye gibi kendilerini nimetten sayıp soru sorarmış gibi görünüp kendi insanlıklarına ihanet ediyorlar. Dostluklarına, arkadaşlıklarına ihanet ediyorlar. Açıkça utanmıyorlar hiç. Ama onların yaptıkları, bıraktıkları da sonuçta bugünün bürokratlarını kurtarmayacak. Tekrar söylüyorum, son uyarı olsun. Bana değil, bana inanmayın, bana güvenmeyin. Bunun bir önemi yok. Ama İzzet Hoca'ya inanmak zorundasınız. Ve eğer siz cadı masallarına inanıyorsanız, yani bir düşman yaratacaksanız, bence ekonomistlerden başlamayın. Çünkü onların söylediklerinin tamamı ispatlanabilir şeyler. Eğer düşman arıyorsanız, yarattığınız kötü, o hayali kahramanlar gibi yine hayal aleminden bulun. Mesela dandik gazeteci bozmalarını bulun. Şenol Babuşçu'nun söylediği gibi, hani bu insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi adına konuşuyorsa yanlış, konuşmuyorsa daha da yanlış dediği gibi, artık kendi içinde bile uyandığı kendi düşmanlarını kendi başına ayıklamak zorunda Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama iktisatçılar gerçekten cadı değil. Hadi bir de sır vereyim size, isteseler de olamazlar. Çünkü onları bağlayan şey bilimdir. Yaptıklarının sonucu rakamsal değer olarak görünür zaten. Attığın adımla çıkar ortaya. Ve bir son söz. Bu insanları yargılayacaklar. Bu suç duyurusunda bulunuldu ya, şimdi savcı çağıracak, ifadelerini alacak bu insanların. İfadelerini alırken ben olsam hepsinin yerinde sadece İzzet Hoca'nın yazdıklarını, şu bu yayında da paylaştıklarımı alır giderim. Ve derim ki savcıya, sayın savcı, ben bir ekonomistim. Gerçekten anlamam bu işlerden. Hakikaten bilmem, hukuki düzenleme falan, bunlar benim dışımda şeyler. Ama bakın, şimdi size okuyacağım bu metin Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza kanununu oluşturan insan tarafından yazıldı. Bilmiyorum, isterseniz siz de bir bakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Niye inanalım ki? Biz farklıyız çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim inançlarımız, inançsızlıklarımız, Engellerimiz, engelsizliklerimiz, bunların hepsi farklı. Ama bizi aynılaştıran, bir parça birbirine benzeten şey yaşadığımız ülke. Biz bu ülkeyi seviyoruz ve birlikte iyi yaşamak istiyoruz bu ülkenin içinde. O zaman konuşacağız kardeşim. Konuşacağız. Başka çaremiz yok. Çünkü konuşacağız ki aramızdaki farklılığın aslında bizi bölecek değil, zenginleştirecek bir şey olduğunu anlayalım. Bunu yapmanın yöntemi küfür etmemek, hakaret etmemek, tehdit etmemek, bilimden yararlanmak, bilimin ışığının dışına çıkmamak. Eğer bunu yaparsak bizi ayırmaya çalışan her kimse o askıda kalacak. Emin olun beceremeyecek bunu. Zaten bu yayında sadece bunun için yapıyoruz. Patron kızar mı demeden bu yüzden yapıyoruz. Birilerine patron kızıyor. Bazı aşağılık yaratıklar patron bana kızar diyerek gazetecilik namusunu, insanlık namusunu satmakta beis görmüyor. Eğer derseniz ki bunlar, bu kötülükler burada olmuyor kardeşim, bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl katkı veririm? Vallahi YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Çok basit bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden arayın. İsterseniz daha kolay yolu var. Ünsalünlü.com.tr bu adrese girin. Hemen zaten başında abone ol düğmesini göreceksiniz. O YouTube aboneliği. Dokunun, korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Mail adresi yaz bana bir tane diyecek. Mail adresini yazın. Yayınlar başlamadan haber gelsin diye o da. Hani gecenin bir köründe sizi rahatsız etmeyeceğim, merak etmeyin. Abone olduktan sonra eğer yayını beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru baş parmak işaretini, yani beğen düğmesine dokunun, tıklayın onu. O zaman YouTube bu yayınları başkalarına da tavsiye edecek. Diyecek ki bak böyle bir şey izliyor insanlar, bir bak bakalım belki sen de beğenirsin. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek mümkün mü? Mümkün. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz. Süper chat, süper sticker düğmeleri var. İsterseniz kullanabileceğiniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu videolar ilk gününden beri parasızdı. Son gün ne zamandır bilmiyorum ama son gününe kadar da parasız olacak. Benim size taahhüdüm bu. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletilebilir. Ama bütün bunların ötesinde bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Ölmezse akılırsam yarın sabah buradayım saat 9'da. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.